Ayrım 21, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, sayfa 327. 64. Bölüm, Alsos Görevi. İtalya'nın işgaliyle birlikte Avrupa'ya giriş yapan Amerikalılar, uykularını kaçıran Nazi nükleer programı merakından kurtulmak için Manhattan projesinin yöneticisi General Groves'un önerisini kabul edip, madem Avrupa'ya ayak bastık, Almanların nasıl yaptığını da öğrenelim diyerek bir istihbarat ve el koyma görevi olan Alsos görevini başlattılar. Alsos görevindeki temel amaç Nazi nükleer programında çalışan personellere, proje kayıtlarına ve en önemlisi materyallere Sovyetlerden önce ulaşmak ve bunların tamamını ele geçirmekti. Çünkü müttefiklere sakın Berlin'den doğuya geçmeyin diyen Sovyetler de canı pahasına müttefiklerden önce Alman teknolojisine ulaşmanın mücadelesini veriyor ve hızla Berlin'e doğru ilerliyordu. Hatta 1944'te Niels Bohr'a Moskova'ya gelip Sovyetler adına çalışması üzerine bir teklif bile yapmışlardı. Eğer dünyanın gidişatını değiştirecek bir atom bombası söz konusuysa bu yarışta biz de varız diyordu Sovyetler ve bu varlığını sürdürebilmek için Alman bilim adamlarına ve Alman teknolojisine ulaşmak zorunda olduğunu da biliyordu. Ama Sovyetler her ne kadar hırslı olsa da kendileri için Amerika'nın hızına yetişmek pek de kolay olmayacaktı. Çünkü artık Alsos görevleri denilen bilim hırsızları iş başındaydı. Manhattan projesi ile koordine bir şekilde, hatta projenin bir parçası şeklinde çalışacak Alsos görevinin başına eski bir Manhattan projesi güvenlik memuru olan Albay Boris Pesch ve şef bilimsel danışman Samuel Goodsmith getirildi. Ve vakit kaybetmeden ilk hazırlıklar başlatıldı. İlk Alsos karargahı tercümanlar da dahil 13 askeri personel ve 6 sivil mühendis ile Londra'da kuruldu. Londra'daki bu merkez daha sonra Avrupa'daki tüm nükleer enerji istihbaratlarının genel merkezi olacaktı. Alsos görevi Amerika için o kadar önemliydi ki bu görevde bilim adamları, saha mühendisleri, ordu ve istihbarat bir arada çalışılacak denildi. İstihbarat orduya bilgi sağlayacak, ordu yolu açacak, bilim adamı veya saha mühendisi olan ajanlar da kritik ofislere, tesislere giriş yapacaklardı. Ve şimdi müttefiklerin Eylül 1943'te İtalya'ya girmesiyle birlikte Alsos görevlilerinin de ilk görevleri başlamıştı. İtalya'ya giren Alsos görevlileri Güney İtalya'da ilerleyebildikleri her noktada üniversitelerden tesislere kadar her yeri arayıp taradılar. Fakat Nazilerin nükleer faaliyetleriyle ilgili neredeyse hiçbir sonuca varamadılar. Fakat yine de elleri boş dönmediler. Nazilerin intikam silahları olan V-1, V-2 füze ve roketleri ile ilgili doyurucu bilgiler edindiler. Haziran 1944'te Londra'ya V-1'ler yağmaya başlamış, 3 ay sonra da bu bombardımana dünya tarihinin ilk balistik füzeleri olan V-2'ler katılmıştı. Neredeyse atmosferi delip gökten müthiş bir hızla düşen V-2'ye karşı alınabilecek bir önlem de yoktu. Tek koruma yöntemi V-2'lerin ateşlendiği noktaları sabote etmekti. Ama bu sefer de Almanlar mobil V-2 ateşleyicileri üretmişlerdi. Amerikalılar şunu çok iyi biliyorlardı ki bu çağın çok ötesindeki teknolojiye el koymak uzay çağını başlatmak için gerekli bilgiyi edinmek anlamına geliyordu. Bu nedenle de Alsos görevlilerinin V-1, V-2'ler hakkında edindiği bilgileri büyük bir iştah ile incelemeye başladılar. Amerikalılar bu şekilde uzay çağı yarışında Sovyetlere ilk golünü atmış oldular. Sovyetler Birliği ise beraberlik golünü Amerikalılardan önce girdiği Berlin'deki teknik üniversitelerde bulunan bilim adamlarını ele geçirerek ve Amerika'nın teknolojik projelerine soktuğu Sovyet ajanları sayesinde atacaktı. Manhattan projesinde bulunup Sovyetlere aktardığı bilgiler ile Sovyetlerin atom bombası üretme sürecini beklenenden en az 4 sene daha kısaltacak olan Klaus Fuchs gibi. Uzay çağı için gerekli bilgiler önce Almanya'dan Amerika'ya, sonra Amerika'dan da Sovyetler Birliği'ne geçecekti. Bu sayfada Klaus Fuchs'un bir resmi var ve altında da şu: Los Alamos'ta Hans Bethe'nin altında çalışan ve birçok kritik teorik hesaplamaya imza atan Sovyet ajanı Alman teorik fizikçi Klaus Fuchs, bir diğer deyişle Sovyetlere geçtiği istihbaratlarla Soğuk Savaş'ın yönünü etkileyerek dünyayı değiştiren adam. 65. Bölüm. Alsos görevlileri hız kazanıyor. İtalya'daki Alsos görevlileri Amerika için çok önemli istihbarat alsalar da nükleer faaliyetler ile ilgili bir şey bulamayınca ve İtalya'daki Nazi direnişi müttefiklerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyince bazı Alsos görevlileri Amerika'ya, bazıları da Londra'ya döndüler. Ta ki Haziran 1944'te Roma düşene kadar. Roma, Güney İtalya gibi değildi. Orada tutuklanacak birçok bilim adamı ve ele geçirilecek sayısız döküman vardı. Alsos görevlileri hemen Roma'ya akın ettiler ve Roma Üniversitesi akademisyenleri de dahil, içerisinde Eduardo Amaldi, Giancarlo Vick ve Francesco Giordani gibi nükleer fizikçileri bulunduran parlak bir ekibi tutukladılar. Tutukluları sorgu odalarına çeken Alsos görevlileri tüm ekibi teker teker Nazi atom bombası projesi ile ilgili sorguya maruz bıraktılar. Fakat karşılaştıkları cevaplar tam bir hayal kırıklığıydı. Ekibin anlattığı gelişmeler Amerika'nın yıllar önce keşfettiği şeylerdi. Ya İtalya'daki bilim adamlarının Nazilerin güncel nükleer faaliyetleri ile ilgili bilgileri yoktu ya da Nazi atom bombası projesi beklenenin çok altındaydı. Yine de Nazilerin gelişimlerini İtalyanlardan da saklamış olma ihtimaline karşı önlem almak zorundalardı. Özellikle müttefiklerin Avrupa'ya giriş yaptığı Normandiya çıkarması korku dolu bir bekleyişe dönmüştü. Nasıl olduysa müttefikler Hitler'in çıkarma sahillerini radyoaktif zehir ile dolduracağını, hatta zehirli yeni nesil silahlar kullanacağını düşünüyorlardı. Bu ihtimale karşı hem Amerika hem de Alsos görevine destek veren İngiltere, Avrupa'da büyük bir teknik ekip oluşturup bu ekibi çıkarmanın yapılacağı bölgeye gönderdiler. Normandiya'da gizlice araştırmalar yapan ekip bölgeyi radyoaktiviteye karşı taradılar. Fakat hiçbir radyoaktif belirti ile karşılaşmadılar. Tehlike yok istihbaratını geçip görev noktalarına geri döndüler. Ama asıl hedef hala gerçekleştirilmemişti. Amerika atom bombası üretebilmek için Almanların elindeki uranyum kaynaklarına el koymak zorundaydı. Bunun yanında hala herhangi bir Alman bilim adamını da tutuklayamamışlardı. Bu nedenle Alsos görevi daha da genişletilmeli kararını verdiler ve 1944 yazında Alsos görevi ekibi daha da genişletildi. Şimdi ekipteki mühendis sayısı 33'e çıkmıştı. Bir yandan da Sovyetler iyice Almanları Berlin'e doğru sürüklemeye başlamıştı. Daha hızlı olmaları gerekiyordu. Alsos görevlilerinin ikinci hedefi Fransa'ydı. 9 Ağustos'ta bir grup Alsos görevlisi müttefikler tarafından çıkarma yapılan Fransa'ya Ren üzerinden girdi ve Goudsmit çok geçmeden aranan isim Nobel ödüllü fizikçi Frédéric Joliot-Curie'yi Paris'te yakaladı. Joliot-Curie vakit kaybetmeden İngiltere'ye uçuruldu ve burada sorguya çekildi. Bu sırada bölgedeki diğer Alsos görevlileri de Frédéric Joliot-Curie'nin laboratuvarını talan ettiler. Joliot-Curie her ne kadar Almanların atom enerjisinden yararlanma sürecinde ufak bir ilerleme kaydettiğini düşündüğünü belirtse de Alsos görevlileri kendisine tamamen güvenmediler. Joliot-Curie'yi sorgulamaya devam ettiler ve laboratuvarına gelip çalışma yapan veya ziyarette bulunan tüm Alman bilim adamlarının isimlerini istediler. Joliot-Curie'nin verdiği isimler arasında bir zamanlar Almanya'da uranyum çalışmalarına liderlik eden Profesör Erich Schumann, nükleer fizikçi ve uranyum kulübünün başı Doktor Kurt Diebner, üst düzey bir Alman nükleer deneyici olan Profesör Walter Bothe, Doktor Abraham Esau, Doktor Wolfgang Gärtner, Doktor Erich Bagge ve Doktor Werner Maurer gibi kritik isimler bulunuyordu. İşte bu liste Alsos görevlilerinin Fransa'daki en büyük başarısı oldu. 1944'ün sonbaharında Paris tamamen müttefiklerin eline geçmişti. Alsos görevlileri de Avrupa'daki hedeflerine daha yakın olan Paris'te bir karargah açmanın faydalarını öngörerek burada da bir Alsos karargahı kurdular ve faaliyetlerine hızla devam ettiler. 7 Eylül'de İngiliz birliğinin koruması altında Antwerp'e giren ekip Union Miniere'nin ofisine baskın yaptı. Burada 1000 tonun üzerinde uranyumun Almanlara gönderildiğini öğrenen Alsos ekibi 150 tonun ise halen Olen şehrinde olduğunu öğrendi. Bu inanılmaz bir bilgiydi. Eğer Olen'e gidilip bu 150 ton uranyum ele geçirilirse Amerika için gökten elmas yağmasından farksız bir sonuç elde edilmiş olurdu. Hemen Olen'e giden ekip aramalara başladılar. Ne kadar kritik adam varsa sorguya çekip 150 ton uranyumun saklandığı yeri öğrenmeye çalıştılar. Fakat elde ettikleri sonuç 68 ton uranyumdan ibaretti. Almanlar geri kalan uranyumu Fransa'da bir yere saklamışlardı ve kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Amerika'dan gelen gerekirse yerin 10 kat altına saklanmış olsun, bulun o uranyumları talimatı üzerine bir ekibi de Fransa'da bu uranyumları aramak üzere görevlendirdi. Fransa'daki Alsos görevlileri tüm ülkeyi talan edip geri kalan 82 tonun 31 tonunu gerçekten de buldular. Ama geriye kalan 51 tondan iz bile yoktu. Eksik miktarı hiçbir zaman bulamadılar. Şimdi Amerikalılar ilk aşamada toplam 99 ton uranyum ele geçirmiş oldular. Tüm ele geçirilen uranyumlar bir gemiye doldurularak Amerika'ya gönderildi. Paris'teki yeni karargâhtan dağılan Alsos görevlileri artık daha da hızlar ediyorlardı. 25 Kasım 1944'te ordu ile birlikte Strasbourg'a girdiler ve Strasbourg Hastanesi'nin altında bir Nazi nükleer tesisi keşfettiler. Buradaki fizikçi Fleischmann tutuklandı ama diğer iki kritik fizikçi Weizsäcker ve von Hagen Alsos görevlileri gelmeden önce şehri terk etmişlerdi. Bu fizikçilerin ofislerindeki dosyaları ve tesisteki verileri tarayan ekip Almanların uranyum zenginleştirme konusunda pratik bir süreç geliştiremediklerini gördüler. Ve ilk defa Amerika'ya Almanların henüz bir nükleer silaha sahip olmadıklarını belirten bir rapor yolladılar. Ama asıl macera şimdi başlıyordu. Alsos görevlileri 24 Şubat 1945'te Almanya'ya girdiler. Amerika tarafından kendilerine verilen kesin bir emir vardı. Hiçbir Alman bilim adamının ve hiçbir Nazi nükleer materyalinin asla Sovyetlerin eline geçmesine izin verilmeyecek. Ve tam o sıralarda Strasbourg'da ele geçirilen fizikçilerin sorgu esnasında Almanların Oranienburg'daki Auer-Gesellschaft tesisinde nükleer faaliyetler yürüttüğünü belirtmesi işlerin rengini tamamen değiştirdi. Çünkü Oranienburg Sovyetler Birliği'ne bırakılmış bir alandı ve Sovyetler Birliği kendilerine bırakılan bu bölgeye doğru emin adımlarla ilerliyorlardı. Haberi alan General Groves kesin bir emirle bu tesisin bombalanmasını emretti. 15 Mart 1945'te 8. Hava Kuvvetleri'ne ait 612 adet B-17 bombardıman uçağı, 1500 tonluk yüksek derece patlayıcı ve 178 ton yangın bombasını Berlin'in kuzeyindeki tesisin üzerine bıraktı. Bombardıman bittiğinde ortada ne tesis ne de bir döküman kalmıştı. Stalin her ne kadar bu duruma köpürse de Amerika bir şekilde suçu pilotların üzerine atarak ''Bizim çocuklar ufak bir yanlışlık yapmışlar. Olur böyle şeyler. Onlar da çok yoruldu tabii.'' dedi ve konuyu kapattı. Bu sırada Alsos görevlileri Almanya'nın içlerine doğru ilerlemeye devam ediyorlardı. 30 Mart'ta ordu ile birlikte hareket eden Alsos görevlileri Heidelberg'e girerek Walter Bothe, Richard Kuhn gibi kritik Alman fizikçileri yakaladılar. Bu fizikçilerin sorgu esnasında Heisenberg ve Otto Hahn'ın yerini ifşa etmeleri de Alsos görevlilerinin işini çok daha kolaylaştırdı. Almanya'nın her yerinden yeni bilgi çıkıyordu. Nisan 1945'te Almanya'nın içlerine giren Alsos görevlileri Stadtilm kasabasında 8 ton uranyum, nükleer reaktör bileşenleri ve Alman nükleer programı ile ilgili kritik belgelere ulaştılar. Belçika'dan gelen muazzam miktardaki uranyumların da Stassfurt'taki tesise götürülmüş olduğunu öğrenen Alsos görevlilerinin elleri kaşınmaya başlamıştı. Fakat bu bölge Yalta Konferansı gereğince Sovyetler tarafından işgal edilecek bir bölge konumundaydı. Fakat bahsi geçen uranyum dünya tarihini değiştirebilecek miktardaydı. Ve Amerika gerekirse Kızıl Ordu ile bile savaşır, yine de o uranyumları ele geçiririz dedi ve Alsos görevlilerine yürüyün talimatı verdi. 17 Nisan'da yasak bölgeye giren Alsos görevlileri 10 gün içerisinde buradan 260 kamyon dolusu uranyum, bir miktar da ağır su çekti ve bunların hepsi Kraliyet Hava Yolları aracılığı ile ileride Japonya'ya atılacak olan atom bombalarının üretiminde kullanılmak üzere Amerika'ya transfer edildi. Tüm bu yaşananlardan haberi olmayan Kızıl Ordu ise Alman askerleriyle savaşa savaşa Berlin'e doğru ilerlemeye devam ediyordu. 66. Bölüm. Almanlar çok yakınmış. Alsos görevlilerinin Heidelberg'de yakaladıkları Alman bilim adamları ile gerçekleştirdikleri soruşturmalar sonucunda Hechingen'de nükleer faaliyet tesislerinin bulunduğunu öğrenmeleri işlerin rengini oldukça değiştirdi. Çünkü alınan karar doğrultusunda Hechingen, Bissingen ve Haigerloch gibi kara orman şehirleri Fransız ordusuna bırakılmıştı. Ve Fransız 1. Ordusu şimdi emin adımlarla bu hedeflerine doğru ilerliyorlardı. Bu şehirlerde Nazi nükleer faaliyet tesisi ve belgeleri olduğunu öğrenen Gross, acil bir emirle Fransız ordusunun önüne geçin ve onlar şehirlere ulaşmadan orada ne varsa temizleyin dedi. Talimatı alan Alsos görevlileri, Albay Boris Pashin yönetiminde Amerikan 6. Ordusu'na bağlı 1269. Mühendis Muharebe Taburu'nun desteğiyle Fransız ordusunun önüne geçerek Nazi nükleer faaliyetlerinin baş adamı olan Nobel ödüllü Werner Heisenberg'in de ofisinin bulunduğu Hechingen'e girdiler. Ve Alsos görevlileri burada Erich Bagge, Carl Friedrich von Weizsäcker, Max von Laue ve Karl Wirz gibi çok önemli bilim adamlarını Fransızlardan önce yakaladılar. Özellikle Weizsäcker'in evinde bulundurduğu tüm Alman nükleer enerji faaliyet dokümanlarını Alsos görevlilerine teslim etmesi Alsos görevini Amerika için bitmeyen bir rüyaya dönüştürmüştü. Sadece ufak bir problem vardı. Heisenberg 19 Nisan'da Hechingen'den ayrıldığı için onu kıl payı ellerinden kaçırmışlardı. Durmadan ilerleyen Alsos görevlileri yine Fransızlara vaat edilmiş bir bölge olan Teilfingen'e girerek burada da füzyonu keşfederek atom çağını başlatan Alman bilim adamı Otto Hahn'ı yakaladılar. Alsos görevlileri ilerlemeye devam ettiler. 23 Nisan 1945'te yine Fransızlara vaat edilmiş bir bölge olan Almanların temel nükleer tesisinin bulunduğu Haigerloch'a girdiler ve burada görevlerinin başından beri gerçekleştirdikleri en büyük keşfi yaptılar. Uçurumun bir yanındaki mağaraya giriş kapısı gibi gözüken sürgülü bir kapıyı ateş ederek açan Alsos ekibi içeride koca bir özel oda ve birkaç diğer çalışma odası buldular. Odaların içi tıka basa doluydu. Kontrol kutuları, silindir dizileri ve bir nükleer reaktör. Werner Heisenberg'in zamanında Bohr'a çizerek verdiği nükleer reaktör tam olarak buradaydı. İngiliz ve Amerikan fizikçileri daha sonra araştırdılar ki Haigerloch tesisindeki nükleer reaktörün kritik kütleye erişip Chicago Pile'daki gibi zincir reaksiyon oluşturabilmesi için sadece 700 litre daha ağır suya ihtiyacı vardı. Ve bu miktar Hawkelid'in feribotu batırarak sabote ettiği miktardan daha azdı. Hawkelid başarılı olmasaydı, Naziler nükleer reaktörlerini oluşturmuş ve atom bombası yoluna girmiş olacaklardı. Alsos görevlilerinin bu zarar görmemiş reaktörü sökmesi 2 günlerini aldı. 2 gün sonunda sökülen reaktörü, çevrede gömülü halde bulundukları 1,5 ton uranyum, 3 tambur ağır su ve tesisteki tüm malzemeleri Amerika'ya yolladılar. Kendileri bölgeden ayrıldıktan sonra gelen Fransızlar ise teknolojik istihbarat açısından bomboş bir bölgeye giriş yaptılar. Amerikalıların bu hamlesi ileriki yıllarda Fransızların ne soğuk savaşta ne de uzay çağı yarışında yer alamamasının başlıca sebeplerinden biri olacaktı. 2 Mayıs 1945'te Heisenberg'in haricinde kendi ekibiyle nükleer çalışmalar yürüten Kurt Diebner'i 3 Mayıs'ta da Urfield am Walhensee'deki evinde Werner Heisenberg'i yakalayan Alsos görevlileri Sovyetlerden önce neredeyse her şeyi ele geçirmeyi başarmışlardı. Sovyetler geldiklerinde ne bir döküman ne de bir fizikçi bulabileceklerdi. Peki ele geçirilen Alman bilim adamlarına ne oldu? Alsos görevi dahilinde ele geçirilen ve Nazi nükleer programında çalıştığı düşünülen Kurt Diebner, Werner Heisenberg, Otto Hahn, Max von Laue, Carl Friedrich von Weizsäcker, Erich Bagge, Walter Gerlach, Paul Hartig, Horst Korsching ve Karl Wirz gibi kritik bilim adamları İngiltere'de Cambridge şehrinin yakınlarındaki God Manchester kasabasındaki Farm Hall adı verilen bir malikaneye götürüldüler ve Ocak 1946'ya kadar burada sorgulandılar. Artık Amerika için savaşın kaymağını yiyen taraf demek bile yetersiz kalırdı. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 340.